Kitabın adı Gökleri Süsleyen Kartal. Yazarı Wilbur Smith. 9. Erim. Birkaç saniye sonra yeşil mısır tarlalarının ortasından fırlamış ve yerden kesilerek korkunç bir hızla irtifa almaya başlamışlardı. David, jet motorlu bir av uçağının getirdiği öfriyi bir kez daha hissediyordu. 40 bin feet'in biraz altında bir irtifada düz uçuşa geçtiler. David uçağını Brig'in biraz altına kanada yerleştirdi ve gaz kolunu biraz geriye alıp düz uçuşu ayarladı. Kasklı başını hem lidere ve hem de çevreye çevirip bir yandan da her yönden gelebilecek bir hedef arıyordu. Bu tür gözetleme bir av pilotunun ilk görevlerinden biriydi. Hava gerçekten de çok güzel ve tertemizdi. En uzaktaki dağlar bile nete yakın bir şekilde görülebiliyorlardı. Kuzeylerinde Akdeniz, güneş ışığında erimiş gümüş bir havuz gibi parlarken Galile Denizi soluk yeşil bir renge bürünmüştü. Güneyde bulunan Ölü Deniz ise daha koyu görünüyordu. Uçuşlarını kuzeye doğru Karmel sırtlarını izleyerek sürdürdüler ve kısa bir süre sonra Hayfa'nın beyaz binaları ile kıyılarına küçük köpüklü dalgalarını biraz daha kesip koordinasyonlu bir dönüşle irtifa kaybetmeye başlayarak 20 bin feet'lik devriye irtifağına indiler. Birkaç dakika sonra yüksek tepeleri ile kuytu bölgelerinde hala biraz kar bulunan Hermon Dağı'nı geçip arkada bıraktılar. Afrika'nın değişik manzaralarına alışık olan David için bu bölgenin görünümleri değişik, zevkli bir tecrübe oluyordu. Dağların yamaçlarına kurulmuş olan köylerin beyaz boyalı evleri güneş altında parıldarken ekili araziler de değişik renkler veriyorlardı. Tekrar güneye döndüler ve Ürdün Vadisi üzerinden geçip Galile Denizi'nin sakin yeşil sularını geride bıraktılar. Kibbutz alanlarını geçerek alçak tepelere doğru tekrar irtifa vermeye başladılar. Sol taraflarında onlara adeta meydan okuyan ve düşman gibi görünen Edom Dağları yükseliyordu. Tam altlarında ise bu vahşiliğin ortasında bir cennet gibi duran Jericho vahası vardı. Önlerinde Ölü Deniz'in titrek parlak suları uzanmaktaydı. Bir lövyeyi öne eğip iyice alçaldı ve David de onu izledi. Bir ara o kadar alçaldılar ki David yan gözle arkasına baktığında jet egzozlarından çıkan gazların suları karıştırdığını rahatça görebildi. Bir süre sonra David kulaklıklarında Brig'in gülerek konuştuğunu duydu. Bundan daha alçak irtifa yasak. Deniz yüzeyine en çok 1200 feet alçalabilirsin. Maden ocaklarını geçerken tekrar irtifa almaya başladılar ve denizin dünlü güneyinden uçuşlarına devam ettiler. Birkaç dakika sonra güneyin dağlık ve rüzgarlı çöllerine yönelmişlerdi. David birden telsiz sessizliğinin tekrar bozulduğunu duydu. Kaktüs 1, burası çöl çiçeği. Komuta ağanın çağrı işaretini tanımıştı. Onları arayan yine gizli bir yeraltı sığınağına kurulmuş olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ydi ki David onun yerini belki de hiç öğrenemeyecekti. Radar ekranlarında pozisyonları açık olarak görülüyordu ve merkez onların hangi bölgede uçtuklarını gayet iyi biliyordu. Brig Lövye'deki düğmeye basıp "Merhaba çöl çiçeği, sizi net olarak duyuyorum." diye cevap verdi. Ve harekat merkezi ile general arasında oldukça samimi bir konuşma başladı. "Brig, ben Motti. Bölgenizden bir hava desteği talebi geldi." Bunu yardım isteyen noktaların koordinatları izledi ve konuşma devam etti. Polise ait motorlu bir sınır devriyesi, kimliği bilinmeyen bir uçağın alçak irtifa saldırısına uğramış. "Şunlara bir bakıver, tamam mı?" "Beseder Motti, okey." Brig telsiz frekansını kolunda uçan David'in frekansına çevirdi. "Kaktüs 2, önleme süratine geçiyoruz, beni izle." Bunu der demez gazı açıp hızını arttırmıştı. David de ondan aldığı talimata göre gaz kolunu itti ve liderini hiç ayrılmadan izlemeye başladı. Şimdi yeni bir başa uçuyorlardı. Brig yanında uçan David'e, "Onu radarda aramamız gereksiz," dedi. "Alçak irtifadadır ve arazi engebelerinin karmaşasından yararlanacaktır. Bu tepelerin arasında onu kolay göremeyeceğiz, gözlerini açık tut." "Beseder." David bu sözcüğü iyice ezberlemişti. Bu 7 harfli sözcük aslında pek az şeyin yolunda gittiği bu ülkede İbranice okey yani tamam anlamına geliyordu. Onu ilk önce David gördü. Aşağılarda bir yerde ince ve siyah dumanlar bir iz halinde ufkun kobalt mavili çizgisine doğru rüzgarsız havada uzanıyordu. Düğmeye bastı ve maskesindeki mikrofona "Yerde duman var," diye konuştu. "Altımızda, saat 11 yönünde." Brig birkaç saniye onun gösterdiği yöne bakıp araştırdı ve en sonunda görüş limitlerinin sınırına yakın bir yerde güçlükle gördü dumanı. Kendi kendine başını salladı ve bir şeyler mırıldandı. Bu gençte gerçekten de şahin gözleri vardı. Rastus en azından bu noktada yalan söylememişti ona. taarruz süratine geçiyoruz diye konuştu ve David de afterburner'ı çalıştırdı. Motor gücünün ani artışı ile pilot koltuğunun sırtlığı birden genç pilotun sırtına yapışır gibi olmuştu. David ok gibi ileriye fırlayan Mirage'ın bozulan Flettner ayarını Flettner düğmesine küçük darbelerle basarak düzeltti ve uçuşta yeniden denge kurdu. Duman izinin ucunda bir ara arazinin kahverengi ve haki renklerine karşı minicik bir noktanın parladığını gördüler. David gözlerini kırparak baktığında onu artık rahatça göç seçebiliyordu. Fakat çöl zeminine uygun bir kamuflaja sahip, adeta bir güneş kuşu gibi uçan uçağı ancak bir av pilotunun gözleri seçebilirdi. Brig'e doğru başını çevirdi ve ''Hedef egzoz dumanının soluna dönüyor.'' diye konuştu. Brig ''Gördüm onu.'' diye yanıt verdi ve harekat merkezi bandına geçti. ''Çöl çiçeği, hedefi bulduk. Ateş açma izni istiyorum, tamam.'' Ateş açabilmeleri için harekat merkezinin izni gerekiyordu ve bu izin de hemen verildi. ''Brig, ben Motti. Atış serbest, vur onu.'' Bunları konuşurken o kadar büyük bir süratle dalıyorlardı ki birkaç saniye sonra altlarında neler olduğunu ayrıntısıyla görme olanağına kavuşmuşlardı. Tozlu sınır yolunda 3 tane devriye arabası durmaktaydı. Bunlar kamuflajlı yarım palet araçlar olup çölün göz alabildiğine uzanan boşluğunda çocuk oyuncakları gibi görünüyorlardı. Araçlardan biri isabet almış yanmaktaydı. Yanan arabadan çıkan simsiyah yağlı dumanlar rüzgarsız havada yavaş yavaş yukarıya doğru uzanmaktaydı. David'in yüksek irtifalardan gördüğü ve onları buraya getiren de bu dumandı işte. Yolun ortasına bir asker cesedi sırt üstü yatmış duruyordu. Bu manzara David'e İspanya'da boğa güreşinde hissettiklerini yeniden hissettirmişti. Diğer iki araç yoldan aceleyle çekilmişler, öylesine duruyorlardı. Ve onların ekipleri de kayaların arkasına çömelmiş beklemedeydiler. Bazıları tekrar saldırı için dönüş yapmak üzere uzaklaşan uçağın arkasından küçük kalibreli silahlarla etkisiz atış yapıyorlardı. David bu uçağı daha önce hiç görmemiş olmasına rağmen birçok kez briefinglerde resim ve krokülerini gördüğünden hemen tanıdı. Bu Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait Rus yapımı bir MiG-17 idi. Yüksek yatay kuyruk düzeyinin onu yanıltmasına olanak yoktu. Gövde ve kanatların puanlı kahverengi çöl kamuflajı üzerinde, ortasında yeşil yıldız olan, kırmızı, beyaz ve siyah dairelerden oluşmuş amblemler boyanmıştı. Uçak hafifçe geriye doğru meyilli, güdük ve küt uçlu kanatlara sahipti. MiG-17 önce biraz irtifa alıp keskin bir dönüş yapmış ve bir sonraki makinalı taarruz için irtifa kaybedip süratini arttırarak yeniden araçlara doğru gelmeye başlamıştı. Pilot tüm dikkatini kayaların arasında çaresizlik içinde bekleyen kurbanlarına verdiğinden tepesinden kendisine doğru cehennemi bir hızla yaklaşan tehdidin farkında değildi. Brig birkaç derecelik bir yatışla uçağını hedefin hizasına getirdi ve klasik arka ve yüksekten saldırı pozisyonuna girdi. David de onun tam arkasına geçmişti ve ilk geçişte hedefi vuramaması halinde ikinci uçak olarak atışa hazırdı. Suriyeli pilot tekrar ateş açtı. Mermiler ağaçların üzerinde, yolun ortasında ve kayaların üzerinde korkunç bir toz duman oluşturmuş, ortalığı karıştırmışlardı. Araçlardan biri daha müthiş bir alev ve duman cehennemi arasında infilak ederek yanmaya başladı. David kendini tutamayıp "Orospu çocuğu" diye mırıldandı ve Brig'in arkasından uçağını dalıştan çıkardı. Aşağıdaki araç ve insanlarda büyük hasar ve kayıp olduğunu görebiliyordu. O anda onları ilk kez olarak kendi insanları olarak kabul etti ve sürüsüne saldırılan bir çoban gibi birden öfkelendi. Aklına "Asuri bir kurt gibi ağıla daldı" diye başlayan bir şiir geldi ve elleri silah selektörü ile lövye arasında bulunan tetiğe gitti. Gözlerinin hemen önündeki elektronik nişangah çalışmaya başlamış, hedefi gösterecek olan işaretler çizgili cam üzerinde belirmişti. Brig hedef Suriye uçağına arkadan büyük bir hızla yaklaşıp atışa hazırlanırken, David birden MiG'in kanatlarının şekil değiştirdiğini gördü. Suriyeli pilot son anda başına gelecekleri anlamış ve o durumda yapılması gereken en iyi manevrayı yapmıştı. Flapları tam açıp MiG'in süratini aniden düşürmüş ve uçağı birden yatırıp iyice irtifa kaybederek araziye birkaç metre kadar yaklaşmıştı. Böyle bir manevrayı hiç beklemeyen Brig tetiğe basıp ateş açtı. Ama hedef sürat düşürüp irtifa kaybederek kroşeden kaçan bir boksör gibi mermilerden kurtulmayı başardı. Mermiler yerde toz toprak kaldırıp boşa gitmişlerdi. Atış karavanaydı. Brig'in uçağı birden burnunu dikti ve irtifa alarak yükseldi. General hedefi vuramadığı için bir eliyle kaskına yumruk atıp duruyordu. Ama David, Suriye MiG-17'sinin manevrasını fark eder etmez, İnsiyaki bir davranışla hiç beklemeden harekete geçmişti. Gaz kolunu aniden geriye çekip sürati hemen düşürdü ve sürat frenlerini açarak Mirage'ın hızını o anda düşürüverdi. MiG uçağı keskin bir dönüşle sola savrulurken sol kanat ucu neredeyse çölün kumlarına değecekti. David hava frenleri dışarıda olarak onun arkasından daldı ve aynı keskin dönüşle irtifa kaybedip MiG'i izlemeye başladı. Suriyeli pilot umutsuz manevralarla sağa sola keskin dönüşler yapıyor ve arkasından hızla yaklaşan Mirage'dan kurtulmaya çalışıyordu. Suriyeli uçağının sürati daha düşük olmasına karşın manevra yeteneği daha fazlaydı ve David onun sürekli olarak pozisyon değiştirmesi nedeniyle hedefi bir türlü vizördeki merkezi noktaya getirip ateş açamıyordu. Hedefi gösteren koyu renkli şekil nişangahtaki çizgiler arasında oynayıp duruyor, bir türlü merkeze girip oturmuyordu. Biri kaçan, diğeri kovalayan iki savaş uçağının önünde şimdi dimdik, aralarında derecik dere yatakları ve koridorlar bulunan sıradağlar bulunuyordu. MiG uçağı bu tepeleri aşmayı düşünmedi ve önüne çıkan ilk koridora dalıverdi. Arkasındaki uçaktan kurtulmak için başka çare bulamamıştı. Mirage uçakları bu tür daracık dere yataklarında uçacak şekilde dizayn edilmemişlerdi. Fakat afterburner'ı ateşleyerek motorun tüm gücüyle tırmanışa geçip tepeleri aşması halinde MiG elinden kurtulmuş olacaktı ki o namussuzu bırakmayı hiç istemiyordu. Öfkesi o kadar fazlaydı ki hiç düşünmeden MiG'in arkasından daracık koridora daldı. Dere yatağının genişliği çok azdı ve kanat uçlarıyla kayalık duvarlar arasında çok az mesafe kalıyordu. Koridor biraz ileride sağa kıvrılınca David de sağ kanadını yatırıp dönüşe girdi ve onu izledi. Daracık vadi biraz sonra tekrar sola döndü ve David bu kez sol kanadı yatırıp onu izledi. Fakat uçağın hızı hava frenleri nedeniyle oldukça düşük olduğundan uçak perdevites süratine yaklaşmıştı ve David kırmızı uyarı lambasının yanıp söndüğünü görünce Mirage'in hassas uçuş yeteneklerini biraz fazlaca kötüye kullandığını anladı. Önündeki MiG daracık kayalık koridorda uçuşuna devam ediyordu. Pilot başını çevirip omzunun üzerinden bakınca arkasından gelen ve kendisine gittikçe yaklaşan Mirage'i gördü. David onun irtifaını daha düşürdüğünü, dere yatağına yapışırcasına uçtuğunu görünce burnunu biraz daha aşağıya verdi. Daracık kayalık koridordaki hava oldukça türbülanslıydı ve uçaklar sürekli olarak sallandıklarından David onun bir türlü vizördeki yerine oturtamıyor, nişangahtan yararlanamıyordu. Birkaç saniye sonra vadide yeniden bir dönüş oldu ve koridor daha da daralır gibi göründü. Evet, vadinin sonu gelmişti. Kayalar birden iyice daralıyor ve tam karşıda bir duvar haline geliyorlardı. Suriyeli tuzağa düşmüştü. Birden uçağın burnunu dikti ve dimdik tırmanışa geçti. Fakat her üç taraftan da yükselen kayaların arasında kalmıştı. David gaz kolunu sonuna kadar itti ve afterburner'ı çalıştırırken hava frenlerini içeriye çekti. Şimdi Suriye MiG'inin tam arkasındaydı ve onun egzoz gazlarının Mirage'ı titrettiğini hissedebiliyordu. Biraz daha yaklaşsa Mirage'ın sivri burun bölümü MiG'in egzoz borusuna değecekti. David nihayet hedef nişangahtaki merkezi yerine oturtmayı başardı. Hedef belirten küçük nokta, vizör çizgilerinin ortasında milimetrik hareketlerle sağa sola aşağı yukarı oynayıp duruyordu. Tetiğe dokundu ve mermilerin önündeki MiG'e doğru uçuşlarını adeta görerek sevindi. Bu namussuzu bırakmadığı çok iyi olmuş ve onu en sonunda kıstırmıştı işte. Suriye MiG'i birden paramparça oldu ve gümüş rengi bir duman ve alevler arasında kaybolup giderken otomatik fırlatma koltuğu ile kendisini dışarı fırlatan pilotun kokpitten hızla ayrıldığını gördü. David onun elleri ayakları birbirlerinden ayrılmış koltuğuna bağlı olduğu halde uçaktan fırladığını kokpitin ön camından birkaç saniye gördü. Sonra kaybetti. Mirage jet motorunun afterburner da dahil olmak üzere tüm gücünü kullanarak dimdik vadiden çıkmış ve biraz irtifa aldıktan sonra düz uçuşa geçmişti. Araçlar arasında dolaşıp yaralı arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışan ve ölmüş olanları saran askerler, David'in yol boyunca alçak irtifadan geldiğini görünce hep beraber başlarını kaldırıp baktılar. Mirage onlara öylesine yakın geçmişti ki David onların yüzlerini net olarak görebilmişti. Hepsinin yüzü güneşten yanmıştı. Bazıları sakallı ve bıyıklıydılar ve güçlü kollarını kaldırıp ağızlarını açarak onu selamladılar. Hiç kuşkusuz arkasından bağırıp ona teşekkür ediyorlardı. David, bunlar benim halkım diye düşündü. Kendisini çok mutlu hissediyor ve ellerinin ayaklarının hafifçe titremesine engel olamıyordu. Onların tam üzerinden geçerken eldivenli elini kaldırıp bu genç ve cesur insanları selamladı ve sonra lövyeyi birden çekip kendisini yukarıda bekleyen Brig'in uçağına doğru tırmanışa geçti. Güneşin parlaklığından sonra gizli hangarın ışıkları ona oldukça hafif ve loş geldi. Makinistlerden biri ayağını kokpitten çıkarıp merdivenin basamağına basan David'e yardım ederken birkaç tanesi de uçağa yakıt ve cephane ikmali yapmak üzere koştular. Bu küçük ülkenin küçük hava kuvvetleri böylece tüm uçaklarını her an için görev uçuşuna hazır olarak tutabilme yeteneğine sahipti. Uçuştan dönen uçaklar hiç vakit geçirilmeden yakıt ve cephane ikmali yapılıp yeni bir uçuşa hazır olarak bekletiliyorlardı. Böylece İsrail Hava Kuvvetleri her an için savaşa hazırdı. David kokpitten çıkıp yere inince Brig'in uçuş kontrolörü ile konuşmakta olduğu yere gitti. Eldivenlerini çıkardı ve kaskını koltuğunun altına alıp bekledi. Brig onun yanlarına geldiğini görünce başını çevirip baktı ve beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Sonra elini uzatıp David'in kolunu hafifçe vurdu ve "Evet" dedi. "Ben tüm General Joshua Mordecai olarak senin iyi bir pilot olduğunu anladım. İyi iş göreceksin sen." David o akşam Debra'yı yemeğe götürecekti ve geç kaldığı için canı sıkılıyordu. Fakat Debra onun geç kalma nedenini babasından öğrenmişti bile. İki genç eski kentin Yafa kapısından çıkıp David Kulesi arkasındaki Selek'te gittiler. Restoranın iplerle şekillendirilmiş basit dekorasyonu David'i pek tatmin etmemişti. Fakat patronun kendi elleriyle yaptığı nefis tavuklu musakka ve baharatlı kuskus servisi neşesini yerine getirdi. Bir süre yemeklerini sessizce yediler. Debra, David'in içinde bulunduğu ruh halini çok iyi anlıyor ve susuyordu. David pek çok askerde görülen savaş sonrası stresini yaşıyordu. Üzgün gibiydi. Mig'i kovalarken yaşadığı heyecan ve yorgunluğu henüz üzerinden atamamış gibiydi. Ama bir süre sonra lezzetli yemekleri yiyerek, iyi karmel şarabını da içip kendisine gelmeye başladı. Geniş fincanlarda getirilen kaynamış Türk kahvesi neşesini iyice yerine getirmişti. Debra onun kendini toparladığını görünce, "Bugün neler oldu David?" diye sordu. David fincandaki son yudumu da aldı ve "Bir adam öldürdüm" diye yanıt verdi. Debra'nın merakla kendisine baktığını görünce olanları en ince ayrıntısına kadar onu nasıl izlediğini ve ateş açarak düşürdüğünü anlattı ve sonra "O zaman" diye devam etti, "görevimi yerine getirmiş olduğumu anladım ve tatmin oldum. Doğru olanı yaptığımı biliyordum." "Ya şimdi kendini nasıl hissediyorsun?" David omuzlarını silkti. "Şimdi üzgünüm. Bunu yapmak zorunda kaldığım için üzülüyorum. Babam çok uzun zamandan beri askerdir ve sadece gerçek savaşa girenlerin, savaşın vahşetini yaşayanların savaştan nefret ettiklerini ve onun nasıl bir şey olduğunu bildiklerini söyler hep." David başını salladı. "Evet, onu iyi anlıyorum. Uçmayı çok seviyorum ama başkalarına zarar vermekten, öldürmekten de nefret ediyorum." Bir süre ikisi de konuşmadılar. Her ikisi de kendi açılarından savaşın kötülüklerini düşünüyor ve bunu nasıl ifade edeceklerini bilemiyorlardı sanki. Sessizliği bozan Debra oldu. "Ama bu gerekli" dedi. "Yaşamak için savaşmak zorundayız. Bunun başka yolu yok." David tekrar başını salladı. "Evet, başka yolu yok. Arkamızda deniz varken ve Araplar da boğazımıza sarılmışken başka ne yapabiliriz?" "Bir İsrailli gibi konuştun." Debra'nın sesi fısıltı gibiydi. "Bugün bir karara vardım. Daha doğrusu babanın desteğiyle verdim bu kararı. Bana 3 hafta içinde İbranice'mi ilerletmemi ve burada yaşayabilmem için gerekli formaliteleri tamamlamamı söyledi." Debra meraklı bir ifadeyle ona doğru eğildi. Sonra ne olacak?" "Hava kuvvetlerine katılacağım. Yapabileceğim başka bir iş yok. Belki kendi ülkemdeki rütbemi burada da alabilirim. Baban geçici olarak binbaşı rütbesiyle uçabileceğimi ve bir yıllık bir görevden sonra bunun onaylanabileceğini söyledi bana." "Harika bir şey bu David. Hava kuvvetlerindeki en geç binbaşılardan biri olacaksın." "Evet. Ama vergiler çıktıktan sonra elime sadece bizim oradaki otobüs şoförlerinin maaşı kadar bir şey kalacaktır." Debra gülümsedi ve "Boş ver" dedi. "İbranice'ni ilerletmene de ben yardımcı olacağım." David de ona gülümseyerek baktı ve "Ben de sana bunu sormak istiyordum" dedi. "Haydi artık çıkalım buradan. Nedense pek rahat değilim burada. Biraz yürümek iyi gelecektir belki." Bir süre Hristiyan mahallesinde yürüdüler. Daracık sokakların kenarlarına açılmış tenteli tezgahlarda çeşitli egzotik giysiler, deri ceket ve pantolonlar, mücevherat, baharat ve çeşitli yiyecekler satılmaktaydı. Ev ve dükkanların damları birbirlerine değecek kadar yakın görünüyordu. Debra onu Via Dolorosa'daki antikacı dükkanlarından birine götürdü. Dükkan sahibi onları görünce ellerini ovuşturup gülerek hemen yanlarına geldi ve "Ah, Miss Mordecai, hoş geldiniz" dedi. "Sayın babanız nasıllar?" Sonra dükkanın arka tarafına koştu ve onlara kahve pişirdi. Genç kız David'in kulağına "İşte bu da yarı namuslulardan biri" diye fısıldadı. Brig'den ödü patlar. Debra tezgahtan ince bir altın zincire takılı bir David yıldızı seçti ve genç adamın boynuna taktı. David şimdiye kadar hiçbir mücevher kullanmadığı halde Onu kırmamak için boynunu eğmiş ve takmasına razı olmuştu. Altı köşeli David yıldızı delikanlının kıllı göğsünü sütleyecekti bundan böyle. Debra gülerek, işte alıp alacağın madalya bu kadar dedi. Biz öyle herkese kolayca madalya vermeyiz. Artık sana İsrail'e hoş geldin diyebilirim rahatça. David böyle bir armağan aldığı için mahcup olmuş gibiydi. Hafif bir sesle, çok güzel bir şey dedi, teşekkür ederim. Yıldızın herkes tarafından görülmemesi için gömleğinin önünü ilikledi ve sonra teşekkür için Debra'yı öpmek üzere eğildi. Fakat Debra hemen geriye çekildi ve onu uyardı. Burada olmaz David. O adam bir Müslüman, ona hakaret etmiş olur. Pekala, öyleyse kimsenin duygularını incitmeyeceğimiz bir yer bulalım kendimize. Surlar üzerindeki aslan kapısından çıkıp Müslüman mezarlığı yakınındaki zeytin ağaçlarının altında taş bir bank buldular ve oturdular. Çevre tamamen sessizdi. Açık gökyüzünde gümüş ışıklarını yeryüzüne gönderen yarım ay ortalığı aydınlatıyordu ve hava oldukça ılıktı. Debra vadinin diğer tarafında ışıkları görünen bir binaya bakıp artık Interkontinental Oteli'nde kalamazsın diye fısıldadı. Neden? Şey, bir kere orası çok pahalıdır. Maaşınla orada kalabilmen olanaksız, param buna yetmez. David, ama sadece maaşımla yaşayacağımı sanmıyorsun değil mi diye itiraz edecek oldu. Ama Debra onu susturdu ve daha da önemlisi diye devam etti. Artık bir turist değilsin, bir turist gibi yaşayamazsın. Peki ne yapmalıyım sence? Sana bir apartman dairesi bulabiliriz. Genç adam başını salladı. Peki ama ev işlerini kim yapacak? Çamaşırlarımı kim yıkayacak ve yemekleri kim yapacak? Bu tür işlerde hiç tecrübem yoktur benim. Debra'nın gülerek hepsini ben yaparım demesi onu birden şaşırtmıştı. Başını yavaşça çevirip yanında oturan genç kıza baktı. Ne dedin sen? Debra, hepsini ben yaparım dedim diye tekrarladı. Tabii sen istediğin takdirde. David bir süre sessiz kaldı, sonra bana bak Debs dedi. Yani birlikte yaşayabiliriz mi demek istiyorsun? Yani evlenmiş çiftler gibi sürekli olarak aynı evde mi yaşayacağız demek istiyorsun? Evet, onu demek istiyorum tabii. Ne var bunda? Ama David ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibi sustu. Böyle bir şeyi hiçbir zaman aklına getirmemişti. Şimdiye kadar tanıştığı kızlarla hiçbir zaman bu kadar derin ve ciddi bir ilişkiye girdiğini anımsamıyordu. Onlarla ilişkileri hep yüzeysel ve gelip geçici olmuştu. Bu onun için tamamen yeni bir tecrübeydi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 83. Devamı 10. ayrımda.